Ayrım 13, Kuzgunlar ve Leşler, 3. cilt, Erol Toy, sayfa 183. Kalın Çorak ve Eğeroluk tepelerinin arasında uzanıp giden Ekşidere koyağının ağzından Çengelli Bel'in hemen ötesinde topladı yoldaşlarına Gaybi. "Bütün bu yörenin kanını emenler önümüzden geçip gidecekler yoldaşlar," dedi. "Davut Molla karındaşımız Amasi yönündeki zaimlerin haksızlıklarıyla uğraşacak. Öyle kararlaştırdık. Babasının canını yakanlarla da uğraşmak bize düşmekte, oyalanmak olmamalı. Bizi aksarık karalata gören de direnir bakarsın zalimin ademleri. Acıdık mı işimiz bitik. Bir kez köteyi yersek ötesinde hiçbir yaptığımızın değeri kalmazlanır. O yüzden tetik durup pekçe vurmaya koşuluyuz." Gün alacası Canik dağlarının başında yanıp sönmekteyken Kanlı Pınar üstünden doğru nal sesleri ulanmaya başladı. Suhteler 20 kişilik bir bölük olduklarına bakmaksızın korkunun titremesine daldılar. Çeneleri takırdıyor, dizleri höpürdüyordu. Latalarına sarınıp palalarına el attılar. Gaybi her birinin omuzunu sığazlayarak çamların ardına bir iyice gizledi. Niksar'a giden yol önlerinde boz bulanık bir dere örneği kıvrımlanmaktaydı. Az önce çamlardan en ulusunun tepesine çıkardıkları suhra verdi, susku uyarısına uyarak kozalakları düşürdü. Gaybi başını kaldırıp yoldaşlığına baktı. "Gelmekteler mi?"
"Gelmekteler. 10 adem saymaktayım. 8'i sekban, 2'si külahlı sarraf."
"İyi, tam beklediğimiz gibi. Dilersen in de bize katıl."
Suhra verdi daldan dala kaymaya başladı. Nal sesleri de onu izlercesine daha yakından duyuldu. Gaybi son bir kez denetledi yoldaşlarını. Önceden hazırladıkları kalın sopalarını latalarının altında sıktılar, elleri kaşındı. Gözlerinde ürkünün yerini coşkunun balkımaları aldı. Tadına dayılmaz bir oyunun hazırlığı içinde bakışlarını yolun kıvrımına diktiler. Gaybi çok iyi bir yer seçti diye düşündüler. Çamların hemen bittiği yerde kıvrım kıvrım iki koca kaya vardı. Bunun üstünde durarak geçenleri sopalasalar iki kişi bir bölüğü alt etmeye yeterdi. Dönemece iyice girdiklerinde zıplayıp ortaya çıkacaklardı. Bu kararla bekledikçe coşkuları arttı. Nal sesleri yaklaştıkça coşkunun yerini yeniden ürkü almaya başladı. Gelenler deneyimli silahşörlerdi. Ya beceremezlerse, ya tutulur öldürülürlerse... Gaybi yoldaşlarının korkusunu kendi içinde duymuşçasına yineledi.
"Zora gelen dağa vuracak. Sonra İzel üstünde buluşuruz, tamam mı? Hiç canınızı tehlikeye atmayın. İlk vuruşta ıhtıramaz isek zaten kavgayı uzatmak anlamsız. O yüzden biz kayaya çıkacak olanlar hemen yarısını çökertmeliyiz ilk ağızda. Suhra verdi, sen de yanına cömçe baliye al. Kayaların ardından yola yakındır. Ola ki atlar ürküp kaçmaya durur, işimizi bitirmeden kimseyi kaçırtmayalım."
"Oldu," diye yanıtladı Suhra verdi. Sopasını kavraya kavraya, çömçe baliyi de sürükleyerek kalın kayaların ardında gitti.
"Sen de dur Ali, koca Osman'la karşıda pusuya gir. Geri kalanlar hemen ardını kesecek yolcuların. Gayrısını temizlemek bize kaldı," diyerek yanında hazır bekleyen Durgun oğlunun omzunu okşadı. "Tamam mı?"
Birer sıçrayışta dağıldı suhteler. Her biri kendine verilen ödevi yerine getirmek kaygısıyla gözleri yolun başında, kulakları nal sesinde, elleri sopalarının sapında, belleklerinde durmaksızın yinelenen ayetlerle dikildiler. Az sonra tam ortalarına aldıkları iki sarrafla 8 sekban sükun ettiler. 4'ü önde, 4'ü arkada ilerlemekteydiler. Kayaların yanına yaklaştılar. Gaybi'nin sıçrayıp verdiği işaretle birlikte 4 kütürtü duyuldu. Öndeki sekbanların 4'ü de "yandım anam" çığlıklarıyla atlarının üstünden yere yuvarlandılar. Yeşua ve Nubar çorbacılar kaynaşan atların arasından sıyrılıp kaçmayı kurdular. Aynı anda dizgin kısıp aynı anda üzengi bastılar. Atlar birden ok gibi fırladı. Gaybi aldırışsız arkadan gelip gerileyen sekbanların üstüne atladı sopasıyla. Ötekiler de onu izleyince sekbanlar ürküyle ellerini kaldırıp durdular. Bir çırpıda atlarından alaşağı edilen sekbanlar bağlanıp soyuldu. Az sonra Suhra verdiğiyle Cömçe Bali kafalarından kanlar akan Nubar'la Yeşua'yı itekleye itekleye getirdiler. Dizginlerinden kavradıkları atları Gaybi'nin önüne çektiler. Gaybi bir iyice soyulup bağlanan sekbanlarla sarraflara baktı uzun uzun. Bir çırpıda yolun üstüne yığılan silah ve içi para dolu heybeleri süzdü.
"Amma soygun vurmuşlar," diye gülümsedi. "Her biri bir köyü kökleyip götürmekte bu eşkıyanın. Devşirin yoldaşlar, Bunları da bir sıra halinde birbirine bağlayın. Akşama İzel'e varamazlar ise işleri dumandır.
Kafasını ovuşturarak davranmaya hazırlanan yerdeki sekbanları da bağlayıp hepsini bir ipin ucuna dizdiler. Ne olduklarını bilmeyen insanların şaşkınlığıyla birden uysallaşıveren görevliler aynı ipin ucuna dizilmiş bir katar örneği İzel yolunda koşmaya başladılar. Gaybi palaları bellerine taktı. Sekbanlardan ele geçirdikleri keselerin tümünü heybelerden birinin gözüne boşalttıktan sonra "Durmayalım yoldaşlar," dedi. "Yol neredeyse ışır. Işıyanda da yolcularla karşılaşmak olası. Fezden ormana dalalım ki işimizin sonunu hayırla bağlayalım."
"Yolcular gelirse onları da vururuz," diye yalandı Suhra verdi. Yaptığı işin tadının damağında kaldığını belirte belirte dudaklarını şaklattı.
"Unutmayın," dedi Gaybi, "her geçeni vuracak olur isek soyduklarımızdan ayrımımız kalmaz. Biz hak yoluna çıktık bu işe. Şimdi varıp kendimize bir bölük ayırdıktan ötesini köylülere dağıtalım."
"Dağıtalım mı?" diye dikildi Koca Osman. "Amma iş, onlar duruverip kaptırsınlar, biz alıverip dağıtalım. Öyle yağma yok. Madem canı biz pazara sürdük, biz paylaşalım."
"Ayrılık çıkarma şimdi," dedi Suhraverdi. "Hele varıp bir koyağa gizlenelim. Ötesini orada konuşuruz. Yol ortasında yığılıp kalmanın anlamı yok."
Bu söz üzerine tümü birden yerdekilerin üstüne üşüştüler. Bir çırpıda yoldaki kan izlerini tozlayıp kayaların yanından orman içine doğru ağıp gittiler. İmaret hücresinde toplaştıklarında Davut'un yüzüne baktı Gaybi.
"Asıl soyguncuyu kaçırmışsınız, he mi?"
"Sorma Gaybim Allah. Az daha Hüdda ben de yoldaşımızı yedirecektik. At ürküp seyirtince heybeye yapışmış bizimki. Ardınca varıp sal diye bağırmasak Bilece sürüklenmekte. Türkmen at sürüklemesine ilaçlıdır. Ne var ki sarraf can havliyle kamçısını indirmekte ki bizimkinin her bir yanını şahrem şahrem kabartmacasına. Neyse ki canını güçlükle kurtardık. Sarraf da canını kurtardı elbet. Varıp Amasya'ya girdi.
Neyse, geçmiş olsun. Bundan ötesinde yola ip gerelim. Kaçanı tezden devirip yakalamaklığa yardım eder. Hem de bölüklerimizi pekçe tutup eğitelim."
"Bundan sonrasında da olacak mı Gaybi Molla?"
"Ya ne sanmaktasın?
Kötülük edenin kötülükle karşılaşacağını kanıtladık biz bu davranışımızla. Bundan ötesinde elleri varabilir mi?"
Gaybi gözlerini kısarak Davut'a baktı. Tam ağzını açıp konuşacaktı ki hücrelerden içeri bir baş uzandı. Omuzlarına değin dökülen saçı taraz tarazdı. Uzun çıplak bedenin bir yanında kopuz, bir yanında pala sarkıyordu. Belindeki kalın deri kemer sarkan buruşu gri çakşırı yelken gibi şişmişti. Kıl abasının genişliğine bir dünyayı sarmışçasına aldırışsız kapıdan geçti. Şaşkın bakışların ortasına yürüdü.
"Davut Molla ile görüşmek dilerdik," diyerek ortalarına dikildi.
Davut yaban yaban baktı abdala, tanımadığını gösteren bir davranışla.
"Buyurun," dedi, "Davut benim."
"Ya Gaybi Molla?" diye soran gözlerini hücrede bağdaş kurmuş suhtelerin üstünde gezdirdi abdal.
"O da burada mıdır?"
"Buradayız, buyurun," diye yanıtladı Gaybi.
"Bizi Hüsmen Baba pirimiz ısmarladı. Amasya ve Rum eyaletlerden bir iyice soyguncuya kesen ocaklının hakkından gelenleri tanımayı dilediğimizde sizin adlarınızı verdi. Eğer onlar da tanımamaktalarsa bunların cinperi örneği gökten inip göğe çekildiklerine hükmeylemek gerekir," buyurdular. "Doğru da buyurmuşlar. Biz de aramızda toplaşıp bir nice işler olduğunu düşünmekle tartışmaktaydık. Çok gezen ademlerden olarak siz dahi bilmemekteyseniz gayrısına bizim aklımız ermez," dedi Gaybi. "Oysa bize denilene göre bilicilik tekkenin işleri arasında sayılmaktaydı."
"Yetişkinliğinize tanıklık etmişlerdi pirimiz," dedi abdal. "Yıldız elinden kopup gelmekteyiz. Yoksulun ahını çıkarana alkış sunacak idik. Bununla birlikte gördüklerimizi, duyduklarımızı ve dahi ardı sıra ekilip çoğaltılan kötülük doğumlarını anlatmayı kurardık. Madem siz de bilmemektesiniz."
Abdal'ın birden susuvermesiyle birbirlerine baktılar. Hüsmen Baba tehlikeli bir kişiyi onlara göndermezdi. İlkin onun adını vermesinden güven duyup davranmaları gerekirken işi yokuşa sürdüklerinden sürdürmeye karar kıldılar bakışlarıyla. Abdal akıllarından geçeni bakışlarından okumanın kıvancıyla bakındı. Davut son sözünü alıp sürdürdü yabancının.
"Biz kötülüğe kötülük edenin iyilik tohumu saçtığını sanırdık. Demek ki ardları sıra yeniden acı dökülmekte, öyle mi?"
"Boş yakalandığı kanısında zalim sekbanları. Tezden çift bozan nice bir reaya, varise sarıcaya, sekbana yazdılar. Daha birçok, daha bir acımasız yüklendiler köylere.
Eskiden her hane bir sekbana bakmaya koşulurken şimdi 2-3 oldular. Korktuklarından köylünün karısı kızıyla, olmadı oğluyla bilece sarılıp yatmaktalar ki bunun altından nice bir kötülük çıkacağını söylemek yersiz. Ol varıp bir kez zalimi vuran işini bitirdi sanmakla avunsun. Zalim zulmünü arttırmaya çanak tutulduğu kanısında.
Doğrusu bunu düşünmemiştik dedi Davut. Bir kez adalet dışı davrananın önce sıvanacağını bilmezdik. Bildiğimiz cezasını bulmanın suçluluğuyla adalet içre davranması gerektiğiydi. Yanılmışız demek.
Hey mollam dedi Abdal, sizin buyurduğunuz ilk kez adaletsizlik edene derstir. Başından soygunla kurulan iş sonunda soygunsuz kalsın yazılı mı? Nice bir yarım eğitilmekte ki size her bir şey ucundan tutan da akıp gitsin.
Biliriz acılısınız dedi Gaybi. Biz de acılıyız. Acımızın üstüne köz komak bili sahibine yarışır mı?
Biz biliden uzağız Erenler dedi Abdal. Gördüğümüzü veda yaşadığımızı aktarırız. İyilik perileri bir günlük sevindirik kılıp göğe çekilen de yeryüzünün haşeratı bindi ki köylünün ümüğüne kan ağlayan nereye döneceğini bilmemekte.
İyilik perileri iyilik işlemeye koşuludurlar bildiğimiz dedi yeniden Gaybi. Kötüye akılları ermemekteyse suç onların değil. Ne var ki madem Tanrı buyruğundan çıkmakta kötü, Tanrı cezasını vermekten geri durmaz.
İt kemiğe alıştıysa mollalar yalamasın olasız dedi Abdal. Daha bir zulümle sardılar ahalinin başına. Hem de Hristiyan çift bozandan kurdukları sekban bölüklerinin Müslüman, Müslümanlardan kurduklarında Hristiyan reayanın başına dikmecesine. Bir nice işsiz ve dahi açsız var imiş mülkümüzde biz de yeni anladık. Birden kabarıverdi sekbanların da sarıcaların da sayısı. Teftiş üstüne teftiş, salma üstüne salma ve dahi faiz üstüne faiz bindirmekteler. Periler defterlerini götüren de herkesi borçlu sayıp akçe devşirmekteler. Vermeyenin kızını almaktalar tutsak niyetine. Kızsız oğlan oğlunu kaptırmakta ağlaşa ağlaşa. Yitip yattıkları evin oğlanlarıyla kızlarıyla işrete bulaşmaktalar gecenin bir zamanında. Gerekçeleri de kendilerini korumak olmakta. Şuncacık bebeleri çüklerinin ucuna takanda nice bir kalkanlık edilebilir, bunu da anlayan bulunmamakta. Bir vurulduğunda pir vurulup dünyaya nizamat verdiğini sananlara yuf çekmekte yoksul. Neden derseniz eskiden buncasına bulaşmamaktalardı. Var ise akçemizi, yok ise lokmamızı almaktalardı. Oysa şimdi ciğer parelerimizle işret eylemekte, onurumuz ve dahi namusumuzla oynanmakta demekteler. Bizi sevindiriye karanlar böyle olsun istemese yeniden artçı çıkar zulmün araçlarına izin vermezdi. Demek ki kötüye çağrı çıkarmaklığa dolaşırlar imiş. Bilseydik getirdiklerini başlarına çalar, her birini köy dışına kovalardık. İşte iyilik sanmaktayken kemlik buna denir. Onca Tuvana Bahadır'ını savaşta yitirmiş, yitiremediği de Beyazıt Sultan'ın ardınca çekip İran'a gitmiş köylü, yoksulluğunun üstüne bir de yoksulluğunun acısını çekmeye koşullandı. Sığınacak yer aramakta. Sizin diyeceklerinizi biz de dedik. Madem bir kez kötünün hakkından gelinebileceği ispatlanmış, sonrasında neden davranılmasın? Davranmaya yiğit gerek buyrulan da dilimiz tutula yazdı. Bunca dövüşün sonunda köyler yiğitsiz, ocaklar bebesiz kalmaya koşulmuş. Daha geçen yıl bir nice tuvanasını elden kaçırmış köylü. Siz her biriniz de bıyığını yitirip yılını yitirdiği halde medrese hücrelerine takılı kalmışsınız. Hakan hiç gün yitirmemekte. Daha Bayezid İran'a varmadan suhte yasasında değişiklik yapılıp tümünüz döne döne okumaya koşuldunuz. O yüzden başınız dönüp yüreğiniz sıkışmakta ise köylünün elinden tutun.
Köylü elini vermemekte ise bizim yapacağımız ne ola dedi Gaybi.
Elini veren de kolunu alamamakta köylü. O öyle de başkası değişik mi? Sizin durumunuz daha bir kötü. Bunca emek, bunca bilgi bir hüccet karşılığında elinizden alınıvermekte. Onların babası Yeniçeri, sizinki ahi ya da sipahsa suç sizde mi? Değil. Değil ya, anlatmanız olasız. Bizim bildiklerinizi yinelememiz de anlamsız. Hadi kalın sağlıcakla diyeceğimizi dedik, size haberli kıldık. Ötesine karışmakla, sarışmakla haddimiz olmaya. Yalnız bizim oralara yolunuz düşende bulun tekkemizi. Yıldız eli tekkesi, çamlı bel yeliyle mis gibi kokar. Varıp geldiğinizde Pir Sultan Abdal'ı arayın. Ve dahi Hüsmen Baba pirimizden korkmamaktaysanız bizden hiç korkmayın.
Can candan korkar mı pirim dedi Gaybi. Yolumuz düşende eteğinize yüz sürmek boynumuza borç. Yeter ki yüzümüz yerde başımız darda olmaya.
Yüzünüz yerde, başınız darda da olsa bizim makbulümüzdür. Neden derseniz insanoğlu olduğunuza tanıklık ederiz. Biz etmesek Anadolu ereni Hüsmen Baba pirimiz yuyup yıkamaktadır ki buyruğu boyumuzdan yüce.
Sağ olun, uyarılarınız, çağrılarınız boynumuza borç. Dilerdik ki eyleşin, sizden alacağımız vardır. Madem çağrılamaktasınız, otağınızda olmakla can attığımız biline.
Biline ki salt bizim tekkemiz değil, canlara yardımı kuran herkese bütün tekkeler açıktır. Bizim dediğimiz taliplerimiz, babalarımız ve dahi yoldaşlarımız sizinle bilece olmaktan mut duyarlar. Yeter ki çağrımız geçerli sayıla, yeter ki can yakana yaktığı can bağışlanmaya.
Öç alan öçle karşılanır pirim dedi Davut, tasanız olmasın.
Biz de deriz ki yalnız olmadıklarını bile iyilik eden, ahali ses edememekte hatta iyilikçilerinden yakınmakta ise güçsüzlüğünden, yoksa derneşip dikilse öncüye de, periye de gereksinimi olmaya, dikilebilse ama, suyu somurulmuş nar pörsüğünün yeri kavga olmaz, olamayan da yapabilene aşk olsun.
Bağdaşını çözdüğünde hücrenin içi doldu sandılar, kapıya yöneldi ağır adımlarla, döndü yeniden süzdü tümünü.
Kalın sağlıcakla, erenlerin alkışı ardınızda, yoksulun sevinci önünüzde, yeter ki dermeyi bilin diyerek geldiği gibi çıktı gitti.
Gaybi az önce direnmeye davranan yoldaşlarının yüzlerine baktı tek tek.
Pir Sultan Abdal önümüzde bir ışık yakıp gitti. Işığı izleyecek miyiz, yoksa var gücümüzle üfleyip söndürecek miyiz, karar sizin.
Kararlı bakışların bir anda yeniden kavgaya girme coşkusuyla titrediğini gördü. Yüzü yayıldı, bakışlarının dikliği sevecenliğe dönüştü Gaybi'nin.
Kamil Çavuş sakız örtülü kuş tüyü minderlerin üstüne uzanmıştı. Yeni konağının geniş divanhanesi usta nakkaşların bezemeleriyle iç açıcı, gönül alıcı renklerini gözlerinde ışılatıyor. Her baktığında ayrı bir güzelliğin kıvancıyla kirpiklerini kırpıştırıyordu. Canlıymış gibi duran çiçekleri, uzanıp okşayacağı yaprakları ve her an devşirilecek goncalarıyla alabildiğine yükselip genişleyen tavanına. Oymalarının inceliğinde binbir biçimli bir biçimin içinde eritmiş oylumlu alınlıklara baka baka ellerini çırptı.
Sonunda oğlanı Bağdat'a Ketu'da göndertebildiğimize göre bunu kutlamak gerek. İşlerimize ket vurmasalar da varıp bu yakalara atanmasını da sağlar idik. Ne var ki şimdi yitirdiğimizi devşirmeye koşuluyuz. Tezden Nasi Efendimiz'den altın getirtip sarraflarımıza onların aracılığıyla da ahaliye dağıtmasaydık, suhteler düzenimize kesat vereceklerdi. Bizimle uğraşılmayacağını herkes anladı. Görsünler bakalım, onlar bir alanda bin almak niceymiş. 100 kuruşu aylığı 30'dan vermekteydik. Şimdi 40'a çıkarıp vurduklarını bir yılda geri alırız. Onlar verdiklerini aldık sanmaktalar. İş ortaya çıkmasın, kadının önünde bir de soygunculuktan ceza görmesinler için saklamaktalar suhtelerin dağıttıklarını. Olsun, bizim sekbanlarımız boş oturmakta değil, lokmalarına el uzatmaktalar. Bir yıl geçmeden tümü kapımızda köpeğe döner. Ötesinde de biz biliriz yapacağımızı. Hele toplananlarla fazladan getirdiğimizi bir ödeyelim, ödemeye vardığımızda da götürebildiğimizle oğlanın Niksar kadılığına atanmasını bir sağlayalım. Sonrasında akıllarını başlarına devşirtmek pek bir kolay. Bir ikisinin demini heder eyledik mi ötekiler can korkusundan tıkılıp kalır hücrelerine. Gerekirse onları da yazıcılık işlerine kullanırız ileride. Yeter ki uysal davransınlar. İlk öfkelerinden korkuyla vazgeçsinler. İki üçünü sallandırdık mı bunu sağlarız. Bunun için de kocalmış Yakup Molla'nın yerine oğlumuzu getirmek gerek. Düşüncelerinin sevinciyle ellerini çırptı.
Daha kendi avuçlarının yankısını dinlemekteyken su şırıltısına benzer namelerin serpintisine daldı. Sivas tutsak pazarından aldırdığı Gürcü cariyeler, kuluçka güvercinler örneği çevresinde dolanmaya başladılar. Tar, def ve ut seslerine karışan, diriten ışırtılarıyla uçarcasına ilerleyen ayak tıpırtıları iyice coşturdu Kamil Çavuş'u. Gözdesi mahpeykerin cepkinini çekip aldı sırtından. Pembe teni ince beyaz ipeğin altından fışkırdı çizgi çizgi. Genç kadın efendisinin bakışlarında büyüyen iştaha hazırlandı sanki. Göğsünde dimdik kıpırdanan memeleri ince çakşırın altında sarı sarı ışılayan ayva tüyleriyle soyulmuş bir muz gibi durdu. Müziğin ağır ağır yükselişine uyarak başlayan bir Gürcü türküsü yüreğine bir bıçak gibi girdi Çavuş'un.
irkildi. Coşkusunu yakalamak amacıyla kollarını uzattı. Mahpeyker olmuş bir meyve örneği kollarının arasına düştü, okşadı, kokladı. Bağrına bastırarak Türkiye kulak verdi. Çocukluğunun bütün yoksunlukları canlandı belleğinde. Kafkas dağlarının dik yamaçlarında keçilerle yarışırcasına durduğu çobanlık, ilk gençliğinin peri düşleri, boynuna sarılan deniz kızı güzellikleri ve baskına tutulması. Astrahan'dan bahçe saraya, oradan İstanbul'a getirilerek saraya sunulması, ocaklı sünnet, serdarlığa uzanan yolun sonunda zaimlik, kışla evlerinden kent konağına taşınma, karısının ölümü ve çevresinde dolanan güvercinlerin kuluçkaya hazırlanırcasına gıdaklamaları, kucağında devinen tenini efendisinin çıplak bağrına sürtmeye davranan yumuk elleriyle dirisini ovalayan Mahpeyker, daha elini uzattığında onun gibi niceleri, düşlerinin derininde bile rastlamadığı güzelliklerin ortasında okşayışları hızlandı. Mahpeyker hoşlandığı üzere hafif kıpırdanmalarla yavaş yavaş soydu efendisini. Her parçayı çıkarışında bir yudup şarap sundu, bir öpücükle kuruladı dudaklarını. Cepkenini, mintanını, Bursa ibrişiminden gömleğini çıkarıp yaslandığında ipeğin kaygan yumuşaklığıyla ürperdi Kamil Çavuş. Parmaklarının gücü ellerinin devinimi iyice arttı. Entarisiyle şalvarını ip incecik tutturan kuşağını açtı Mahpeyker'in. Kuşak çözüldükçe ipek yumuşadı, ten pembeliğini arttırdı. Bir utanç gibi saçıldığında hışırdayan ipeğin dökülüp derneşmesine daldı bir an gözleri. Yaşlı efendisinin kucağında devinimlerini arttırdı Mahpeyker. Gövdesinin sürtünmesinde ılık tenin ağır ağır alaza kestiğini sezinledi. Usta elleri kulunç başlarında dolandı. Parmakların okşayışlarıyla Gürcü türküsünü sevecen isteğinde eridi bir an Çavuş, gözlerini yumdu. Dilediğim, düşlediğim her şeyim var. Bir de şu çomak sokanlar olmasaydı. Madem arandılar, görsünler bizdeki gücü düşüncesiyle kanırttı cariyesinin tenini. Bir sıra iniltiyi dişlerinin sıkılmasında eritti Mahpeyker. Efendisinden işaret almanın hızıyla her bir yanında şehvetin diriliğini uyandırmaya koyuldu. Konağın altı arşına aşkın kalın duvarları bir bahçıvan bir cümle kapısıyla bölünüyordu. Kesme taştan üstü kaygan mermerle örtülü duvarların aşılmazlığına karar verdi Gaybi. Hana döndüğünde arkadaşlarıyla fısıl fısıl konuştuktan sonra gece karanlığını beklediler. Dolaplar, gidikler, ocaklar birbiri ardınca kapandı. Hancı kuzuluğu ardınca çekip gittikten sonra sokağı kolladı Gaybi. Kimsesizliğinden kesin güven duyuncaya oyalandı. Sonra uzanmış, uyuyormuşçasına duran arkadaşlarının en ucundaki çömçe baliyi dürttü. Onun doğrulması üzerine, ''Ben gidiyorum, tek tek ardımca gelin.'' dedikten sonra kuzuluktan dışarı çıktı. Kamil Çavuş'un yeni, aktaşları henüz gülümsemekte olan konağının kapısına geldi. Ardınca süzülüp gelen gölgeleri bir iyice saydıktan sonra tümünün duvara yapışmalarını işaret etti. Kapıyı tıklattı. Her zaman gözcülükte kalan sekbanlardan biri kuzuluğu aralayarak ''Kimi aramaktasın?'' diye sordu. ''Kamil Çavuş Efendimiz burada mı oturmaktalar?'' ''Oturmaktalarsa ne olacak?'' Bağdat Katık Ketüdü adalarından Sarıca Fahrettin yoldaşımı selam eylediler. Kendilerine verilmesi gereken bir namemiz vardır. Yolda kervanımız Uğur'ya basıldı, geciktik. Yarın da yola düşeceğiz. Şimdi namemizi verip görevimizi yerine getirmek dilerdik. Sekban boş bulundu, kuzuluğu açtı. Dışarısını denetlemeye gerek görmeden, ''Benimle gelirsen efendimize ulaşırsın.'' diyerek durakladı bir an. Durakladığı anda da kuzuluktan kayan Gaybi, sekbanın ağzına yapışarak yumruğunu kulak tozuna indirdi. Birden pörsüyü veren görevli dizlerinin üstüne çöküp yere yuvarlandı. Yuvarlanırken mümkün olduğunca ses çıkarmasın diye tuttu Gaybi, sonra eliyle duvara yapışıp beklemekte olan yoldaşlarına işaret verdi. Bir göz açıp kapayıncaya konak bahçesine sarıldılar. Biri sekbanın yerini alırken Suhraverdi hemen sekban koğuşlarıyla yanındaki tavlaya yöneldi. İlkin tavlanın arka kapısını kapatıp kalın sopasını demir halkalara geçirdi. Oradan sekban koğuşunun tavlaya açılan kapısını bağladı tavla zincirlerinden biriyle. Tavlanın kapısını dıştan örttü, halkalarını birbirine kilitledi sırıtarak. Gaybi ardına taktı, Durali ve Koca Osman'la konak girişinde bitti. Selamlık bölümüyle haremi birbirinden ayıran ince koridorun kapılarını tutturdu Osman'a. Sonra müziği izleyerek selamlık safhasının sürüldüğü yeri buldu. Kapıyı açmadan Suhra verdiğiyle merdiven kapağını kapatmaya uğraşan Çömçe Bali'nin yanına gelmesini bekledi. Sonra selamlık kapısını ardına değin dayayarak dikildi. Kamil Çavuş coşkusunun doruğunda ilkin neye uğradığını bilemedi. Kollarının arasında bir gonca gibi açan Mahpeyker'in diriliğine öylesine dalmış, yavaş yavaş uyanan bedenin alazıyla öylesine coşmuştu ki kapının ardına değin açılması bile uyarmadı onu. Birden müzik kesildi. Kendi yüreğinin gümbürtüsüyle sürdürdü namelerin yankısını. Ancak Mahpeyker korkulu bir çağılıkla kollarından kurtulmuş, sabah çiğiyle bezenmiş pespembe bir çiçek gibi dikilince dikilip kalmıştı. Boş kollarının arasına baktı ilkin, sonra kapıya ve palasının ışıltılarını Mahpeyker'in buğulu teninde gezdiren Gaybi'yi gördü. Zıplayıp doğruldu. Uçkuru çözülmüş, çakşırı ayak bileklerine dökülünce iki elinin biriyle apışını biriyle kalçasını kapattı. Gözlerindeki korku büyüdü, büyüdü, büyüdü. Adım adım yaklaşan Gaybi'nin boyunca yükselince dizleri çözüldü. Çöktü olduğu yere. Bağırışıp tarını, defterini, udunu alan cariyeleri birer birer bileklerinden kavrayıp halının üstüne çökertti Çömçe. Öyle çırılçıplak ve dimdik duran Mahpeyker'in boynu bükük bir anıt gibi duruşuna baktı yalanarak. Gaybi palasının keskin ucunu Kamil Çavuş'un gırtlağına dayadı. "Cariyeleri götürün," dedi yoldaşlarına. Çömçe Suhraverdi'ye baktı. Sonra kızları kollarından kavrayarak genç bedeninin tutuşmalarında sarsıla sarsıla kapının dışına sürükledi. Suhraverdi parmaklarının yandığını duydu Mahpeyker'e dokunduğunda. Gözleri buğulandı. Dili ağzının içinde pelteleşti. Tükrüğü damaklarına sıvaştı yoğun yoğun. Kapıyı ardından çeker çekmez Mahpeyker'e çöreklendi. Osman palasını harem kapısının kulpları arasına geçirerek uçkurunu çözdü. Çömçe sırtını duvara dayadığı cariyenin üstüne abandı. Gaybi palasının ucunu oynatarak, "Öç almaya sıvanırsın he mi?" diye sordu. "Bizim öcümüzün nice bir alınacağını hesaplamadan yoksulun ümüğüne çökersin öyle mi? Şimdi vaktidir Kamil Çavuş, ölümlerden ölüm beğen bakalım." "Bağışlayın efendimiz," diye kapaklandı Çavuş. Onca savaş görmenin kurnazlığıyla dizilerinin üstünde sürüklendi. "Canımı bağışlayın, yaraşmaz kişiye güç yüzü hırpalamak."
"Yaraşmaz da senin ettiğin nedir?"
"Biz de buyruğa uyarız efendimiz. Üstümüz böyle buyurmasa nişleyebiliriz. Haddimiz mi yasalara karşı durmak?"
"Üstün sana yoksulu bitireceksin mi demekte? Faizi ona 14 vereceksin, hem de bunu aylık hesaplayacaksın diye ferman mı geldi? Gözlerini döndürme öyle. Annacındakini kandırırım sanmaktaysan bir sokumluk canın olduğunu unutma."
"Haşa efendimiz, kandırmak ne haddimize. Bilmektesiniz biz işletmeye verdiğimiz altını sarrafbaşı Nasi'den almaktayız. Bizden aylığına 13 istemekteyse neyleyelim? Bir de bize kalmış çok mu görülmekte?"
"Bizi şaşırtmacaya salacağını sanmaktaysan aldanmaktasın," dedi Gaybi. "Tezden davran da aç bakalım sandığını."
"Sandık boş efendimiz. Onca sefer çapulundan biriktirdiğimizde bu konağı yaptırdık. Nasi hazretlerinin paralarını da reaya'ya dağıttığımızdan sandığımız bomboş."
"Görürüz. Yeri gelsin bakalım," diyerek biraz daha oynattı palasını.
Hafif çizilen boğazından kan gelmeye durdu. Kamil Çavuş kendi kanını görür görmez gözleri yeniden büyüdü. Ellerinin üstünde sürünerek köşeye ulaştı. Yeniden acılı acılı baktı Gaybi'nin gözlerine. Gaybi yan gözle uçkurunu bağlayarak giren Suhra verdiği süzdü. Yalanmasını sürdürürcesine gülümsüyor, kalın dudaklarını kıvançla geriyordu. Çavuş derneşip gelen suhtenin durumundan dışarıda olanları anladı. Dikilip sıyırmak amacıyla davrandığında palanın keskin yanının omuzunu bastırıverdiğini gördü. Şorlayan kanıyla birlikte bir ıkıltı salıvererek yeniden çöreklendi.
"Öldürmeyin," dedi. "Neyin varsa sizin olsun, yeter ki canımı bağışlayın."
"Öyleyse sandığını aç ve dahi neyin varsa dök ortaya," diye gürledi Gaybi.
Korkan Yeniçeri Çavuşu bir çavlan gibi dökülen sesle daha bir devindi. Gözleri daha bir büyüyerek önünde durduğu perdeyi kaldırdı. Hemen ardında beliriveren demir sandığa uzandı eli. Gaybi davranışlarını kaçırmaksızın bir adım geriledi. Suhra verdi seyirtip kuşağının arasından anahtarı buldu. Omuzundan itekleyerek çavuşu yere yıktı. Sandığın kilidini yokladı. Değiştirdiği anahtarlarla sonunda açtı. Açar açmaz da en üstte duran tüfengi kavradı. Barutu doldurulmuş, fitili takılmış biçimde duran tüfengin namlusunu göğsüne çevirdi. Kav çakmağını çıkardı, kavı tutuşturdu, üfledi. Ateşi fitile doğru götürmekteyken
Dinim hakkı için kullanmayacaktım diye inledi çavuş. Bağışlayın.
Hela'ya gitmeye davranan sekbanlardan biri kapıların kilitlendiğini sezinleyince yüklendi. Gümbürtüden ötekiler de davrandılar. Konağın alt katından gürültüler gelmeye başlayandı. Suhraverdi hemen ahır kapısının önüne giderek tüfengi doğrulttu. Gaybi ardında biten Osman'a yükledi heybe dolusu altını. Bir yandan çıplaklığını gizlemeye uğraşırken bir yandan da canını kurtarmaya devinen Kamil çavuşa baktı gözlerinin tüm sertliğiyle.
Bundan öte soygunculuğu sürdürürsen bağışlanmayacağını bilesin diyerek bağladı elini ayağını.
Hızla hana vardılar, hızla atlandılar, dış kale kapısında beklemekte olan Durali'nin yanına vardılar. Kapıyı açan Durali yedekledikleri ata atlayarak arkalarına düştü. Ancak kapıları kırarak tutsaklıktan kurtulan sekbanlar şaşkın şaşkın bakındılar. Mahpeyker gözlerinde doygunluğun kıvılcımı, teninde boşalımın titreşimleriyle bileklerini ovarak efendisinin yanına koştu. Hemen iplerini çözdü, giydirdi göz açıp kapayıncaya. Onun ardından elleri arkalarına bağlı öteki cariyeleri çözmeye giderken sekbanbaşı Murtaza Ağa'nın merdivenleri ikişer ikişer tırmanarak yukarı çıktığını gördü.
13. ayrımın sonu. Sayfa 200.